Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 15 Aralık Cuma 2017. Haftayı tamamlıyoruz. Çok hareketli bir haftaydı bu hafta. Hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının büyük yankıları oldu bu hafta. Uluslararası çapta yankıları oldu. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Diğer yandan Rusya'nın Orta Doğu'daki varlığını artık giderek daha da net bir biçimde hissettirdiği bir ziyaret dizisine tanıklık ettik. Bir gün içerisinde Rusya lideri hem Suriye'ye gitti, hem Mısır'a gitti, hem Türkiye'ye geldi. Rusya'nın rolünü pekiştirici açıklamalar vardı Suudi Arabistan-İran aksında. Çok hareketli bir haftada böyle bölgedeki gelişmelere ne anlam vereceğimizi bilemez hale geldik. Ne oluyor, kim nerede duruyor? Suriye Savaşı, Irak Savaşı, Radikal İslam'la mücadele biterken bunlara tanıklık ettik. Mesajlar var. Türkiye'nin pozisyonuna dair dikkat çekici, Amerika'ya bir mesaj olarak algılandı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Zirvesi. Ama daha sonra İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü en son dün akşam bunun bir Amerika'ya misilleme olmadığını söyledi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın Türkiye ve Katar'ı ihvan destekçiliği üzerinden radikal İslamcılığın sponsoru, yeni sponsoru olmakla itham ettiğini gördük. Bütün bunlara bakacağız. Bu son haber notlarını size aktaracağım. Programın ikinci yarısında da Tele 1 televizyonu yorumcusu, gazeteci yazar Çağlar Tekin'e bağlanacağız. Biraz bu haftayı yorumlayacağız. Anlamaya çalışacağız Orta Doğu'daki gidişatı. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Türkiye'nin dönem başkanı olarak girişimde bulunduğu ve İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs başlıklı olağanüstü toplantısı. Gerçi katılım biraz güdük kaldı. Suudi Arabistan gibi en önde gelen teşkilatın ülkelerinin ya da Mısır'ın, Arap aleminin önde gelen ülkesinin lider düzeyinde katılmadığını gördük. Kuvvetli bir retorikle bir bildiri kaleme alınmıştı. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu vurgulayan ve bu doğrultuda da dünyaya çağrı yapılmıştı. İslam aleminin için Kudüs'ün kutsallığı vurgulanmıştı. Cumhurbaşkanı da İsrail'e ait olamayacağını Kudüs'ün iddia etmişti. Bütün dünyaya ait demişti. Kudüs tartışmaları çerçevesi içerisinde tabii tekrar Filistin sorunu da gündeme geldi. Biz de bu hafta bakmaya çalıştık buna. Şimdi bu zirve düzenlenmişken dikkat çekici bir açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi dün akşam saatlerinde. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etmesi kararıyla ilgili bu Amerika'nın kararına bir misilleme olarak görülmemeli. Zaten birçok ülke, bize dahil, fiilen Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanır gibi muamele ettik şu ana kadar dedi. Enteresan, TRT'de yaptı bu açıklamayı. Şu açıdan enteresan, zirve Amerikan yönetiminin kararı karşısında toplanmıştı. Dolayısıyla karşıt bir pozisyon almak için toplanmıştı. O zaman kararına misilleme olarak nasıl görülmüyor, onu anlamak lazım. İkincisi, Donald Trump zaten Kudüs'ü tanıyıp bunun üzerinden bir barış süreci inşa etmeye çalıştığını ima ediyordu aslında İsrail'in başkenti olarak tanırken. Bu zirvede alınan bir kararda, sonuç bildirisinde tam aksi vurgulandı. Doğu Kudüs üzerinden bir formülasyon yapıldı. O zaman nasıl misilleme olmuyor? Tabii zirve mi inkar ediliyor? Anlamak mümkün değil açıkçası İbrahim Kalın'ın neden böyle bir cümle kurduğunu, ama tabii bu sorulmamış. O zaman zirveyi düzenlemenin anlamı neydi? Pozisyon belirttiğiniz zaman, tam karşıt pozisyon belirttiğiniz zaman, üstelik de reddedip kınadığınız zaman dünyanın süper gücünün aldığı bir kararı, o zaman zaten kendisine karşıt bir pozisyon almış olmuyor musunuz? Bir misilleme karar almış olmuyor musunuz? Bu şeyi vurgularken, kararı vurgularken. İbrahim Kalın şu cümlede de haklı tabii. Fiilen zaten Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıdıklarını söylerken haklı. Yani bu zirvede yeni bir şey yok. Zaten Türkiye'nin başkonsolosluğu var Kudüs'te ve elçi muamelesi görür. Kudüs'e atanan, Filistinler için atanan başkonsolos ikinci cümlesinde İbrahim Kalın haklı. Dolayısıyla da zirvede alınan bu karar da yeni bir karar değil, eskinin tekrarlanması. Amerika'nın yalnızlaştığı vurgusu yapmış bu kararla İbrahim Kalın diğer açıklamalarında. Filistin meselesinin çözülmeden Orta Doğu'ya barış gelmeyeceğini tekrarlamış. Pek çok insanın üzerinde birleştiği bir saptama bu. Kendilerine yeni barış sürecini canlandıracak bir adım olarak Amerikan tarafından bunu sunulduğunu, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının gerekçelendirildiğini söylemiş. Biz de onlara zekamızla dalga geçmek gibi bir şey nasıl bir katkı sağlayacak diye sorduklarını söylemiş. İki devletli bir çözüm formülünü buradan nasıl çıkartacaksınız? Hem Filistin tarafı hem Arap İslam dünyasının kabul edeceği demiş. Evet, bu ağırlıklı bir görüş. Amerika'nın kararını revize etmesi gerektiğini belirtmiş İbrahim Kalın. Evet, bunun dışında Kudüs başlığı altında neler var? Hamas'ın 30. kuruluş yıl dönümünü kutladığını biliyoruz. 14 Aralık 1987'de kurulmuştu. Şeyh Ahmet Yasin daha sonra suikastla öldürülmüştü. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin açıklamaları var. Bu vesileyle Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını da değerlendirdiği, bunun Filistin toprakları üzerinde İsrail devleti kurulmasının zeminini hazırlayan Balfour Deklarasyonu kadar tehlikeli olduğunu söylemiş kendisi, ki ilk bu açıklama yapıldığında da Balfour benzetmeleri yapılmıştı. Washington'ı bu kararından vazgeçmeye zorlamayı amaçladıklarını söylemiş. Trump'ın kararında sonsuza kadar geçersiz kılacaklarını söylemiş. Böyle bir çıkış tabii, ama nasıl yapılacağına dair bir şey ortaya koymamış tabii. Filistin'in Müslüman Arap nesli diye bir vurgu yapması dikkat çekiyor burada. Arap ifadesini anıyor. Genellikle İslamiyet üzerinden ve Müslümanlık üzerinden Kudüs davasını aldığını görüyoruz. İdeolojik olarak tabii Hamas Müslüman kardeşlerin Filistin kolu olduğu için bu meseleyi kabul etmeyeceklerini söylemiş. Balfour Deklarasyonu 1917'de Siyonist hareketin önde gelenlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektupla İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından bu tetiklemiştir ve Yahudilere bir vatan kurulmasının vaat edilmesi o zaman bu zamandır bir Balfour Deklarasyonu konuşulur, ama 1917'den çok önceye Yahudi göçlerinin başladığını da tabii ki belirtmek lazım. Evet, bunun dışında Avrupa Birliği liderlerinin toplantısı vardı. 28 üyeli devlet ve hükümet başkanları Brexit'in Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışını, Rusya ile ilişkileri, savunma, sosyoekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de buluşmuşlardı. Kudüs'le ilgili de bir karar çıktı buradan. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk açıklamayı yaptı. AB liderleri iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığı ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit etti diye açıklama yaptı. 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını Avrupa Birliği destekler pozisyonda. Bu bağlamda da uluslararası yasalara uymaya devam edeceklerini beyan etmiş durumdalar. Evet, şimdi İran tabii burada hedefte gözüküyor. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amerika'nın Nikki Haley dün bir sunum yaptı. Washington'da bir askeri üste füze parçaları gösterdi. Yemen'de Zeydi Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan füze parçalarının İran kaynaklı olduğu kanıtlarına destek olduğunu iddia etti. Ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında bariz bir biçimde ihlal edildiğini bunun üzerinden öne sürdü. Bunu tabii nükleer anlaşmayla İran'la bu bölgedeki son gelişmelerle gelişmeler, Suriye, Irak sahaları, işte en son Filistin meselesi üzerinden, çünkü direniş eksenini İran temsil ettiğini söylüyor. İran'a bağlama çabaları var. Son olarak da Nikki Haley böyle bir İran'ı köşeye sıkıştırmak amaçlı olduğu anlaşılan bir füze sergilemesi yaptı. Ama teknik anlamda uluslararası uzmanlar bu füzelerin aslında Yemen ordusunun stoklarından olduğunu söylüyorlar. Bakalım bu ispatlanabilecek mi? Ispatlanırsa da neyi değiştirecek? Yemen'de Suudi Arabistan'ın gerçekten çok vahşi bir savaşı yürüttüğünü dünya kamuoyu görüyor. Kimsenin de ses çıkartmadığını bu arada görüyor. Suriye'de o kadar çok bağırış çağırış olurken. Böyle bir pozisyon alış var. Suudi Arabistan da Nikki Haley'nin İran karşıtı, İran'a yönelik bu açıklamasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bölgede dengeleme de var tabii. Rusya en son Suudi Arabistan'la nükleer enerji barışçı kullanımına dair bir yol haritası koymuş durumda. Rusya diğer yandan da İran'ın nükleer anlaşmasının en büyük garantörlerinden bir tanesi, anımsayalım. Türkiye-İran başlığında da en son Ruhani'nin Kudüs konulu toplantı için gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşması söz konusu olmuştu. 45 dakika görüşmüşlerdi. Sonra da İran-Türkiye Ortak Çalışma Grubu Ankara'da organize suçlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, düzensiz göç, terörün her türlüsüne karşı ortak hareket etme kararı almış vaziyette. Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilmiş. Bir Türkiye-İran yakınlaşması da bölgede bu manada dikkat çekici bir biçimde gözlemleniyor. Evet, Irak'tan da bir başlık verelim. Orta Doğu'dan Irak'taki Haşd-i Şabi güçleri, yani halk savunma güçleri, çoğunluğu tabii nüfusa oranladığımız zaman Şiilerden oluşuyor. Hristiyan, Türkmen, Irak toplumunun, Irak'taki nüfusun yansıması bir biçimde yerel diğer Haşdiler de var. Ama büyük tartışma yaratıyordu tabii Şiilerin çoğunlukta olması ve İran'la ruhani olarak İran liderini de belleyen Şii felsefesine göre şekillenmiş grupların da olması tabii İran'ın Irak'taki eli yorumlarına sebebiyet veriyordu. Şimdi dikkat çekici bir açıklama var. Sistani, Irak'taki en üst düzey ulema, büyük ayetullah, Cuma hutbesinde Sistani'nin temsilcisi, silahlı gönüllülerin, yani Haşd-i Şabi'nin silahlarını derhal devlete, orduya teslim etmesi ve devletin çeşitli kademelerinde istihdam edilmeleri çağrısını dile getirdi. Sistani kendisi birebir zaten açıklama yapmaz. Genellikle bu şekilde ifadelendirip sözcü aracılığıyla yapar bu açıklamaları. Bu Cuma günü Kerbela'da temsilcisi tarafından bu çağrı yapıldı. Haşd-i Şabiler kontrol altına alınacak mı? Amerikan yönetiminin en büyük kaygısı buydu. İran'la bağlantılı gördüğü için Sistan'dan bu çıkışta çok dikkat çekecek. Evet, Suriye'den başlıklarım var. Öncelikle Türkiye, Rusya ve İran formatıyla ilgili, bu devam edecek mi? Çünkü gerçekten Astana formatı güvenlikten siyasi çözüme gündemi taşıdı Soçi zirvesiyle ve öne çıktı. Cenevre'den pek bir sonuç elde edilemedi ve Amerikan yönetiminin Suriye sahasındaki şimdiye kadarki kayıplarını telafisi için elinde Suriyeli Kürtler dışında pek de bir unsur kalmamış vaziyette. Hal böyleyken Rusya, Türkiye, İran formatı ne olacak? Bundan sonra İdlib operasyonundan bahsediliyor. Kaplan kuvvetlerinin komutanı Süheyl Hasan'ın kuzeye yöneldiği, bu cepheye yöneldiği belirtiliyor. Ne olacak? Bütün bunlar nasıl şekillenecek? Herkes bunun derdinde. Rusya'da da Federasyon Konseyi'nde, parlamentonun üst kanadında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yapmış. Bu Troika'yı sekreterliği ve teşkilatı olan daimi bir yapıya dönüştürmenin gerekli konusunda bir değerlendirme yapmayacaklarını söylemiş. Hani bir cephe haline gelmesi bağlamında bunun bir esnek, donuk değil, esnek koalisyonlara ihtiyaç olduğunu belirtmiş Lavrov. Bu da şu demek oluyor aslında, hani biz bölgesi olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız, kimlerle nasıl işbirliği gerekiyorsa öyle ittifaklar kuracağız anlamına geliyor. Suriye'deki görevler konusunda da %100 bir uyum olmasa bile, farklı yaklaşımlar olsa bile bir şekilde dayanışma içerisinde olduklarını belirtmiş Rusya ve İran, Türkiye ve İran ile birlikte. Suriye dışişlerinden Amerika'yı kınayan bir mektup var Birleşmiş Milletler'e. Özellikle Deir ez-Zor bölgesindeki sivillerin ölümüne yol açan bombardımanların kınandığını görüyoruz burada. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün basın toplantısı sonrası Vatan Kahramanları günü dolayısıyla düzenlediği Kremlin'de resepsiyon vardı. Burada yaptığı açıklama barışçı yaşamın Suriye'de yolunun açıldığını, bunda da Rus askerlerinin büyük fedakarlık gerçekleştirdiklerini, profesyonelce hareket ettiklerini belirten açıklaması var. Suriye için Cenevre görüşmelerinde tıkanıklıklar anlaşılıyor, tıkanıklıklar olduğu anlaşılıyor. Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura İsviçre televizyonuna röportaj vermiş ve bir şekilde Beşar Esad'a baskı yapılması çağrısına yanıt vermiş. Kimsenin Suriye'ye baskıda bulunamayacağını, ayrıca Moskova'nın Şam'ın müttefiki olduğunu söylemiş Başar Caferi. Soçi'de muhaliflerle görüşmek için doğrudan kendilerinin şartları olduğunu söylemiş. Özellikle Riyad 2 konferansının rejim değişikliği hedeflerine atıf yapmış. Temsili bir heyete olmadığını, burada şantaj ve sabotaj faaliyetlerinin söz konusu olduğunu Cenevre sürecine Riyad 2 konferansının ve Demistura'yı da eleştirmiş BM temsilcisinin bütün bunlara sponsorluk eden. Bir şekilde onların yanında olmakla suçlamış. Ulusal Diyalog Kongresi tabii Rusya'nın girişimiyle şimdi Ocak ayında büyük olasılıkla düzenlenecek. Rus diplomatik çevreleri en azından öyle diyorlar. İzvestiya gazetesine konuşmuşlar ve Kürtleri de davet etme düşüncesinden Rusların vazgeçmeyeceğini, Şam içinde zaten bir sorun bu bağlamda görülmediğini vurgulamışlar. Böyle Suriye cephesinde bir de Amerikan-Rus uçakları arasında yakınlaşmalar yaşandığı son günlerde haberleri geliyordu. Ama henüz çatışmaya dökülmüş bir şey olmadığını belirtmek lazım. Taraflar kendileri birbirlerini yoklayacak şekilde açıklamalar yapıyorlar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı vardı. Dün ben de aktardım Eksen'de size. Amerika ile genel manada işbirliği arzusunu vurguladığını belirtmek lazım. Eleştirileri baki olmakla birlikte. Hemen arkasından Donald Trump, Amerikan Başkanı'nın isteğiyle bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Açıklandı. Hem Kremlin tarafından hem Beyaz Saray tarafından açıklandı. Genel başlıklar aslında veriliyor. Kremlin telefon görüşmesiyle ilgili ivedi konular dedi, ele alındı açıklaması yaptı. Kuzey Kore'yi vurgulaması dikkat çekti. Yine Beşar Esad'la 21 Kasım'da yapılan görüşmenin ele alındığını, ikili temaslara devam etme konusunda da anlaşıldığını belirttiğini gördük. Bir de Trump'ın görevi başındaki kısa sürede çok önemli başarılar elde ettiğini görüyoruz. Borsa endeksindeki yükselişin yatırımcıların ABD ekonomisi ve Trump'ın icraatlarına güvendiğini gösteriyor gibi Putin'in yaptığı açıklamalar vardı basın toplantısı sırasında. Beyaz Saray biraz onu öne çıkarmış. Sarah Sanders, Beyaz Saray sözcüsü, teşekkür ettiğini söylemiş Amerikan Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı'na. Özellikle de Amerika'nın ekonomik göstergelerini kabul ettiği için. Böyle biraz imalı ama işte bir flörtü aslında nitelendirmek belki ifade etmesi açısından dikkat çekici. Evet, Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşması bu hafta olacak. Anlaşma imzalandı, imzalanacak. Son detaylar kaldı. Kredi meselesi kaldı. Rusya kredi açacak mı diye tartışılırken en son Rusya Devlet Başkanı'nın Ankara'ya yaptığı ziyaret bu hafta içerisinde çok kısa süre içerisinde çözüleceği umudu dile getiriliyordu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bir açıklama yapmış. Hiçbir problem yok, anlaşma sağlandı. Ön avans ödemesi de yapıldı. Sadece krediyle alakalı konuları birkaç gün içerisinde sonuçlandırıp devam edeceğiz açıklaması yapmış S-400'ler için. Bir de Eurosam ile anlaşma çabaları vardı. Türkiye'nin bu bağlamda S-400'lerin dışında Fransa da var bunun içinde. İtalya, Fransa var. Onu da Ocak ayında yapılacağını, hayata geçirileceğini dile getirmiş. Rusya'da eski ekonomi bakanı ki daha önceden rüşvet almaktan suçlu bulunmuştu, Alexey Ulyukayev suçlu bulunmuş Moskova'daki mahkeme tarafından. 2 milyon doların üzerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı, ev hapsi kararı almıştı hakkında. Şimdi de suçlu bulunmuş. Dev petrol şirketi Rosneft'in bir diğer petrol şirketi Başneft'in hisselerini satın alabilmesi için bakanlık adına olumlu görüş bildirmesi karşılığında rüşvet aldığı gerekçesiyle Vladimir Putin tarafından görevden alınmıştı. 1991'den bu yana ilk üst düzey yüksek görevli olmuştu Rusya'da gözaltına alınan. Ve Türk-Amerikan ilişkileri. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı McMaster, Türkiye ve Katar ile Türkiye ve Katar'ın radikal İslami ideolojileri destekleyen ülkeler arasında gösteren açıklama yapmıştı ve büyük tepki çekmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı. Hayret verici, temelsiz, kabul edilemez niteliktedir diyerek ihvancılıkla itham etmişti. Suudi Arabistan'ın yerini Türkiye ve Katar'ın aldığını söylemişti. Düzeltme geldi McMaster'dan. Anadolu Ajansı muhabirine yazılı yanıt vermiş. Konuşmasında aslında dinsiz bir ideoloji temelinde nefret ve şiddeti teşvik eden kişilerin finansmanını kesmek için Amerika ile Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapabileceğini vurguluyordum diyerek bir düzeltmeye çevirmiş. IŞİD'e karşı Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulamış. Amerika'nın da Türkiye'ye desteğinin süreceğini, Türkiye reform, modernleşme, ılımlılık ve ilerlemenin açık faydalarını Müslüman dünyasına uzun zamandır gösteren bir ülkedir diyerek dile getirmiş. Dikkat çekici, Amerika'daki AKP hükümeti algısında çok tartışma yaratmıştı bu açıklama. Böyle bir düzeltme gelmiş. Bu arada Genelkurmay Başkanı Akar'ın hafta başında size aktardığım gibi Irak Genelkurmay Başkanı Ghanimi ile birlikte Amerikalı CENTCOM komutanı Joseph Waddell'ın katılımıyla üçlü bir zirvede bir araya geldiğini ve özellikle PYD-YPG'ye yönelik silah tedariki ve Amerikan silahları ve desteğin yine sorgulandığını aktaralım. İyi geçmiş gibi gözüküyor. Vaat edilen silahların geri toplanması ile ilgili süreç sorulmuş ama tabii ne olacak, tam şey ne olacak, Amerika'nın yanıtı ne olacak onu göreceğiz. Hulusi Akar'ın bu görüşmesinden sonra Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparotti de gelmişti, gelecekti. O da katıldı bu toplantıya. Böyle Amerika-Irak-Türkiye zirvesi gibi bir şeye dönüştü. Evet, biraz da Avrupa Birliği'nden başlıklar veririm. Rusya'ya yaptırımları öncelikle Avrupa Birliği'nin uzattığını belirtelim. 6 ay süreyle, 6 ayda bir geliyor bu karar. Ankara-Ermenistan ilişkilerinde Ermenistan'dan askıya alınmış protokoller sorunların çözümü için bunu tamamen iptal edileceği açıklaması gelmiş. Dışişleri Bakanlığı yanıt vermiş. Sorumluluğun Türkiye'ye ait olduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Ocak 2010'da protokollerin ruhuna aykırı adımlar atıldığı Ermenistan tarafından belirtilmiş. Protokollerle bir Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde düzelme umudu yükselmişti ama bu umut çok kısa sürede yerini karamsarlığa bırakmıştı. Hatta o dönemki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan'ı ziyaret ettiğinde maç vesilesiyle futbol diplomasisine dökülmüştü. Anımsatalım ama bunlar çok uzakta kaldı. Evet, vaktim azalıyor. Kuzey Kore ilk atom bombasının fotoğraflarını mı yayınladı sorusu tartışılıyor. Nedeni de devlet televizyonunda yarım saatlik görüntüler yayınlandı. Ülkenin eski lideri Kim Jong-il atom bombasına benzer bir cismi incelerken gösteriliyor bu fotoğrafta. 30 dakikalık bir görüntü. Tabii herkes atladı üzerine, nedir bu, yoksa bunların gerçekten atom bombası mı var diye. Ama kimileri eski fotoğrafın bilgisayarda üretilmiş bir görüntü olma ihtimalinden dem vuruyorlar. Nedir ne değildir henüz çözümlenmiş değil. Ama yanlışlıkla yayınlanmış olması mümkün müdür böyle bir şeyin diye de herkes tabii Kuzey Kore'yi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hakkındaki tartışmaları alevlendirdi bütün bu olup bitenler. Evet, ve dünyayı çok yakından ilgilendiren bir başka başlık aktarayım, onunla bitireyim daha doğrusu. Amerika'da Federal İletişim Komisyonu internet erişiminde ağ tarafsızlığı ilkesini kaldırdı. Aslında çok büyük mücadeleler verilmişti bunun uğrunda. Federal İletişim Komisyonu'nun çark etmesi serbest piyasa adı altında karşı çıkılan ağ tarafsızlığı ilkesi Donald Trump döneminde aleyhine verilen karara yol açmış durumda. İnternet sağlayıcılarının tüm ağ trafiğine ve ağdaki tüm verilere eşit muamele etmesini öngörüyordu bu ağ tarafsızlığı ilkesi ama işte yeni yatırımları ve icraatları engellediği gerekçesiyle sıkı kurallardan vazgeçilmesine yönelik önergeyi kabul ettiler 2'ye karşı 3 oyla. Bernie Sanders, demokratların Hillary Clinton'a karşı ön seçimde kaybeden lideri, savaş açalım, buna hayatımızı etkileyecek dedi. Nasıl etkileyecek tabii? İstediğiniz siteleri, haberleri göremeyeceksiniz, haberleri bulamayacaksınız tarafsız davranmadığı için. Kim daha çok para verirse O zaman onlara daha çok ulaşılacak tüketiciler açısından internette tarafsız bir biçimde yayınları izlemek, girişimleri izlemek mümkün olamayacak. O yüzden hakikaten dünyayı çok yakından ilgilendiriyor. Sadece Amerika'yı değil, dünyayı çok yakından ilgilendiren bir karar bu. Belki de dünya çapında protesto etmek gerekiyor böylesi bir kararı. Efendim bir ara verelim şimdi, Anya Dabrowska'dan Bang Bang'i dinleyelim. Bizden ayrılmayın. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang bang. He shot me down. Bang bang. Hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Shut me down. He shut me
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yanıma hasta konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Televir Televizyonu yorumcusu, gazeteci, yazar Çağlar Tekin var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar Ceyda.
Şimdi çok hareketli bir hafta geçirdik. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki ve yankılarla geçti bu hafta. Kudüs çıkışı Orta Doğu'da, tabii Suriye ve Irak'ta IŞİD ve radikal İslamcı teröre karşı artık hani savaşın bitmekte olduğu ve Amerika öncülüğündeki cephenin de kayıplar yaşadığı anlaşılan bir döneme denk geldi. Rusya'nın ve İran'ın bölgede etkilerini güçlendirdiklerini artık açıkça görüyoruz. Böyle bir dönemde yaşanıyor bunlar. Putin'in bölge ziyaretine tanıklık ettik bu hafta. Bir gün içerisinde hem Suriye'ye gitti hem Mısır'a, oradan Ankara'ya geçti. Diğer yandan Kudüs üzerinden bir İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da olağanüstü zirve topladı. Birlik görüntüsü sergilenmeye çalışıldı ama Suudi hattı işi bozuyor gibi. Sanki Amerika ve İsrail'den yana durduğu anlaşılıyor Suudi Arabistan'ın her yönüyle. Hem Filistin konusunda hem İran'ın hedef tahtasına oturulması konusunda. En son Amerika'nın BM daimi temsilcisi Nikki Haley'nin Yemen üzerinden yine füzeler Yemen'e İran'dan gidiyor. İthamları geldi. Nükleer anlaşmaya dokunamıyorlar ama başka yönlerden sıkıştırmaya çalışıyorlar. Filistin'de direniş attı İran. Suudi üzerinden bir başka barış süreci arzulandığı açıkça görülüyor. Peki öncelikle şuradan başlayalım. Bu hızlı gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Orta Doğu bir süreden beri bir yeniden şekillendirme süreci istedik. Bunu birkaç cümleyle özetlersek, Büyük Orta Doğu projesiyle başlayan Arap Baharı denilen süreçte hızlanan bir İslamizasyon süreci yaşanmaya çalışıldı, yaşatılmaya çalışıldı. Ancak İslamizasyon süreci Suriye'de durduktan sonra ABD merkezli hareket alanı, yani bölgedeki aktörleri, özellikle Suudi Arabistan gibi aktörleri de kullandığını göz önüne aldığımızda yeni bir şekillendirme süreci aramaya başladılar. Aslında bunun işaretlerini birkaç başlıkta aldık. Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından hemen gelen bir Katar hamlesi, daha sonrasında çok kısa süre önce yaşanan Lübnan ve Yemen hamleleri ve nihayetinde yine gelen bir, bu silsilenin bir devamı olarak gelen Filistin hamlesi. Ama burada kimi şeyler tabii değişti. Filistin hamlesini diğerlerinden ayıran kimi özellikler var, onu da beklemek gerekiyor. Ne gibi bir özellik bu? Öncelikle hem Katar'da hem Lübnan'da hem Yemen'de Muhammed Bin Selman'ın veya Suudi Arabistan'ın daha bölgede kendisinin inisiyatif olarak giriştiği hamleler yapıldı. Bu üç hamlede tökezi. Üç hamlede ABD eksenini güç kaybettirdi. Katar hamlesi Körfez hareketini bölmüş oldu. Aynı zamanda Katar emniyeti tanım ne istifa etti ne de darbeye devrildi. Çünkü her ikisinin hazırlıkları olduğuna dair işaretler vardı. Özellikle darbeye dair. Bu olmadı. Lübnan'da Hariri gitti. Bir şekilde sıralında sonrasında Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un devreye girmesiyle bu iş kısmen daha doğrusu çözülmüş oldu. Suudi Arabistan'ın elini patladı diyebiliriz. Aynı zamanda Yemen'de bir operasyon yapıldı. Yemen'den atıldı. Salih, eski devlet başkanı Salih müstefiydi. Suudi Arabistan'a bir pazarlık sürecinin ardından özellikle burada Birleşik Arap Emirlikleri'ne rolü kurup taraf değiştirdi. Ancak daha sonra Salih'in öldürülmesi ardından Yemen'de de şimdi işler tersine döndü. Yemen'de Salih'in hareketi üçe bölündü. Bu üç parçadan bir tanesi ağırlıklı güçlü olan Suudi Arabistan'a işbirliği yaptı. Bir kısmı pasifize olmuş gibi gözüküyor şu an. Bir kısmı da Suudi Arabistan'la beraber Husilere karşı savaşmaya başladı. Ama Yemen'de Husiler bu süreçten güçlenerek çıktı. Şimdi ABD bu Suudi Arabistan'ın inisiyatif olarak yaptığı üç hamlenin ters etmesi ardından kanaatince etkileri biraz ele aldı. Bir Filistin hamlesi yaptı. Şimdi Filistin deyince veya Kudüs hamlesi deyince işte burada İslam dünyası ne yaptı, bir araya mı geldi, gelmedi mi kısmına baktığımızda bir önceki bir araya falan gelemediler. Zaten Katar hamlesiyle Körfez bölünmüştü, ikiye bölünmüştü, bir yarılma yaşanmıştı. Suriye'de yaşanan gerilimden kaynaklı olarak Türkiye burada tüm kozlağını, ABD eksenindeki tüm kozlağını çıkıp mecburen Rusya tarafına geçmek zorunda kalmıştı. Haliyle bu anlamda bir bölünme yaşandı. Türkiye'ye baktığımızda, Mısır'a baktığımızda, yani ki Arap dünyasında bir şeylerin değişiminden bahsedersek işte Suriye ve Mısır bu işin iki önemli ideolojik politik figürü. Bir diğeri de Suudi Arabistan'dı. Mısır, Suudi Arabistan'ın yanında sistematik olarak uzun süreden bir yer alırken Suriye Savaşı'nın Sisi'nin özellikle iktidara gelmesi ardından Suudi Arabistan'la birebir ölçüken işler yapmak yerine daha fazla Rusya'ya yakın durmaya çalıştı Sisi. Haliyle böyle baktığımızda bu anlamda bir bölünme, bir parçalanma söz konusu tüm bir coğrafyada. Tabii şimdi Filistin derken şunu da söylemek lazım. Bu süreç nasıl geldi? ABD nasıl böyle bir hamle yapabilir hale geldi diyelim. Bu soruyu sorduğumuzda elimizde şu geliyor. Şimdi bölgede Filistin aslında destekleyen, birine çeksin olarak kendini koruyan bir hareket vardı. Bu işte İran, Irak, Suriye ve Lübnan, diğer tarafı da Yemen. İkiler şeklinde çizebiliriz bu etkeni. Suriye'nin özellikle Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar saldırılarıyla kendi içine dönmek zorunda kalması, İsrail'in bir galibiyetler, galibiyete sürekli sona erdirdiğini söyleyebiliriz belki ama bu galibiyetin çok acıdaşları oldu ve Suriye dışarı yüzünü dönemez hale gelen bir devlet haline gelmiş oldu şu anki. Böyle baktığımızda Filistin bu anlamıyla Orta Doğu'da sahipsiz kaldı. Çünkü ne Suudi Arabistan, ne Türkiye, ne Katar, ne Mısır, Filistin'e özel olarak sahip çıkma denklemleri dışında fiili olarak herhangi bir yardımda bulunan, hatta bunu geçtim, yani zarar vermekten şey bulmayan devletler, bunların her biri için bu tablo geçerli. Bir süreden beri Filistin'e dair bir adımın hazırlandığı elbette tartışılıyordu. Buna dair siz veriler yazılıyordun. Bizler de bunları tartışıyorduk. Ne ilgili bunlar? Öncelikle şunları söylemek lazım. Muhammed Bin Salman, yani Ederistan'ın bu genç veliaht prensi, şu an fiil olarak bir nevi kral gibi hareket ediyor. Veliaht prens bir süre önce hem Netanyahu ile görüştü. Aynı zamanda Fas'ın başında Abbas'ı, Mahmut Abbas'ı, yani Filistin Devlet Başkanı'nı Riyad'a çağırdı. Ki buna benzer bir hareketi biliyorsunuz Hayri için, Lübnan Başkanı için yapmıştı. Ve daha sonra zorla istifa etmişti. Ama sonra bir süre anlattım. O denklem dikkat edilmedi diyelim en azından. Mahmut Abbas'ın Riyad'a gittiğini biliyoruz. Burada yapılan kimlik görüşmelerde elimizde geçen şey aslında bu ABD'nin Kudüs'ü başkenti olarak tanıması meselesiyle kısmen Mahmut Abbas'a dikte etti. Bunu görebiliyoruz en azından Riyad'da, Sözcükistan'ın başkentinde. Mahmut Abbas buna karşılık ne dedi, ne yaptı, ne etti, kesin veriler yok elimizde. Ama Mahmut Abbas'ın iktidardan düşürülebileceğine dair kimi kanıtlar vardı. Bunların durumunda bahsederdik önümüzdeki süreçte. Şimdi İslamik İşbirliği Teşkilatı toplandı Türkiye'de tabii bu Kudüs başlığı dışında. Buradan hani son olarak böyle bir birlik oldu mu, parçalandı mı, kim ne diyor kısmına baktığımızda en azından bunu değerlendirebiliriz. Öncelikle toplantının başlangıcı çok büyük bir fiyaskoya oldu. 56 devletin çağrılan liderlerinden 16 tanesi sadece geldi. Yani çok daha alt seviyelerde katıldı. Bunların işte içinde katılmayanların içerisinde Mısır ve Suudi Arabistan gibi sürecin belirleyici iki farklı ülkesi vardı. Bu anlamıyla kadük doğmuş olan bir iş oldu. İkincisi velevki liderler gelseydi, velevki bir toplantı yapılsaydı, velevki bu bildiri öyle çıkmış olsaydı ne olurdu? Bir kere bildirde yeni hiçbir şey yok. Yani Oslo görüşmelerinde öne çıkan başlıkların dışında hemen hiçbir şey yok ve hatta dün İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Danışmanı'nın yaptığı açıklamada zaten ironi dışı bir hal aldı artık bu tablo. Neydi İbrahim Kalın? Biz ABD'ye karşı bir misilleme hareketi olarak düşünmedik bu toplantıyı. Toplantının böyle bir gerekçesi yoktu dedi. Oysa toplantı olan koşullar üzerine çağrılmıştı. Çağrılmanın temel sebebi ABD Başkanlığı Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanımasıydı. Ama siz ABD'ye karşı misilleme yapmadık dediniz. Peki bu toplantıyı niye yaptınız diye sorarlar. Onun bir cevabı yok. Keza yani şunlara bakmak lazım. Filistin'e işte Türkiye'ye dahil olmak üzere nasıl yaklaştı? Orta Doğu coğrafyası, Müslüman ülkeler diyelim. Şimdi Türkiye'den kimi örnekler verirsek aslında durumun ne kadar riyakarcı olduğu, belki riyakarların ötesine geçtiği net bir şekilde görülüyor. Türkiye ters söylemler geliştirirken bir yandan İsrail İstihbarat Bakanı dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Erdoğan ne söylerse söylesin bizim ilişkilerimiz Türkiye ile giderek daha iyi bir hal alıyor dedi. Bunun dışında elimizdeki ekonomik veriler var. Yani Filistin'de birçok bölge mutlak duvarlarıyla çevrildi. İnsanlar bir açık hava hastanesine, resmen açık hava hastanesine alınıyor. Bu duvarların çimentosundan çeliğine, demirine kadar hepsinin Türkiye'den gittiği, Türkiye ihracatçılar meclisinin raporlarında var. Bir başka tarafına bakıyorsunuz, işte Dışişleri'nin 2015 kayıtları arşivlerine gördük. Bu arşivlerde Kulis zaten İsrail'in başkenti olarak tanınıyordu. Bir diğer bir 2005 yılındaki kayıtlara bakıyoruz. İşte Ali Yaşar'ın Erdoğan'ı Kulis'te karşılıyor. Ve İsrail Devleti'nin ya da Büyük Devleti'nin başkenti, kadim başkenti Kulis'e hoş geldiniz diyor. Erdoğan teşekkür ederek ziyarete devam ediyor. Gibi normalde çok sayıda örnek verebiliriz. Yani mevzu bahis İsrail ve Filistin olduğu zaman Netanyahu'nun bir sözünü gerçekten doğru kabul etmek gerekiyor. Netanyahu geçtiğimiz ayda bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Orta Doğu halkları yüzünden sülte yaşıyoruz. Orta Doğu liderleriyle herhangi bir sorunumuz yok. Biz hepsiyle görüşüyoruz, hepsiyle anlaşıyoruz. Bunları açıklamamamızı sadece Orta Doğu halk liderleri istiyor. Yani açıklamaları çünkü halklarından korkuyorlar diyor. Tabii halkından korkmayan kimi ülkeler de var, Suudi Arabistan gibi. Onlar o yüzden daha açık görüşebilir haldeler. Ama Türkiye mesela burada çok daha diğerler bir pozisyon hatırlıyor. Bir yandan İsrail'in bölgedeki en büyük destekçilerinden biri, işte Dışişleri Bakanı önceki gün Pazartesi'nde bir açıklama yaptı. Bir canlı yaptıklarında bir İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulama yanlısı değil dedi. Peki hiçbir yaptırım uygulamayacaksınız, hiçbir şey yapmayacaksınız. İşte Mali Marmara'dan önemli 9 kişiyi 20 milyon dolar alıp unutacaksınız, davayı tutacaksınız. Belgeleri bile insanlara teslim etmeyeceksiniz. Bu sonrası mahkemelere bastırılmasınlar. Peki sizin Filistin güzelliğiniz ne anlama geliyor? Filistin güzelliğinin basit bir anlamı var. Bu AKP o kadar işte ve işte düşmüş durumda ki. Yani bir yandan bana bu belgeleri, diğer yandan güzel sabah davası, Suriye'de yaşanan gelişmeler özellikle hem Rusya'nın düzenlemesi dediği bu Halklar Kongresi hem ABD'nin YPG'li ilişkileri Halklar Kongresi'ne Rusya'nın YPG'yi dahil etmiş olması ismi YPG olmaysa başka bir şey olarak olacak. Hatta belli oldu ama YPG ismi olmayacak. Tüm bu denklemin içinde sıkışmış olan Erdoğan iktidarı buraya sarıldı. Yani Filistin bu anlamıyla siyasal İslamcılar için çok kullanışlı bir aparat olma özelliğini açık bir şekilde devam etti. Sürekli Filistin meselesini kullanıyorlar. Bunu açıkça söylemek lazım.
Evet. Peki burada Rusya'nın da öne çıkmış bir rolü olduğunu görüyoruz. Bu hafta Putin'in Suriye, Mısır ve Türkiye ziyaretleri dikkat çekti. Bir yandan İsrail ile ilişkileri çok iyi dengelediğini görüyoruz biz Rusya'nın. Diğer yandan Suudi Arabistan'ın nükleer teknoloji satabiliyor aynı zamanda Rusya. Ama bir yandan İran'ın nükleer anlaşmasının en büyük garantörü yine Rusya. Rusya'nın pozisyonu ve yapmaya çalıştığı şeyi nasıl yorumlamak lazım?
Rusya sınıf öğrenmek lazım. Suriye Savaşı ile beraber Ortadoğu'da dengeler ciddi anlamda değişmiş oldu. Yani işte ABD 2003'te Irak'a işgal etmişti. Irak'ta yeni bir yapılanma yapıyordu. İstediği gibi Irak inşa edeceğini düşünüyordu. Suriye'de bir İslamcılaşma politikası yaşanacaktı. İşte ABD için bölgenin en tehlikeli ülkelerinden Suriye'de bu tehlike bertaraf edilecekti. Suriye'nin bertaraf edilmesi bilimiş ekseninin kopması anlamına gelecekti. Yani İran'dan Libya'ya uzanan ekseninden Suriye üzerinden parçalanmış, Irak üzerinden parçalanmış ve İran izole edilmiş bir ülke haline gelecekti. Temel plan böyle gözüküyor ama ne Irak'ta ne Suriye'de bu işler böyle olmadı. Bu sürecin içerisinde özellikle Rusya'nın 2015'te Suriye'de denkleme net bir şekilde gitmesiyle beraber aslında Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından bölgeden kaybolan Rusya tekrar dünya siyasetine ciddi şekilde dönmüş oldu. Bunun işaretlerini elbette Ukrayna'da, Gürcistan'da vesaire almıştık. Ama Suriye, Rusya'nın gerçekten dünya siyasetine yeni dönüş vermesi oldu. Bölgedeki tüm aktörlerle görüşme gibi bir özelliği var, bir şansı var. Rusya'nın dış politikası buna göre kurdu. Yani keskin, köşeli, dayatmacı politikalar yerine esnek, herkesle bir işbirliği içerisinde ve koparabildiğini kopardı. Ve bunu istikrarlı ve sistematik dürüst bir şekilde yaptı Rusya. Şimdi ABD kimi ülkelerle görüşme şansını kaybetti. Tamam Türkiye ile görüşmesi bir yandan işe yarıyor, bir yandan kimi pürüzler var yaramıyor. Ama ne İran'la ne Suriye ile masaya oturabilecek durumda değil abi. Ama Rusya'ya baktığımızda Mısır'dan Suudi Arabistan'a, senin de dediğin gibi İran'dan Suriye'ye, İsrail'e kadar bölgenin tüm ülkeleriyle diyalog kurabilen bir ülke var. Şimdi işin bir diğer boyut, Rusya'yı burada öne çıkaran ikinci bir boyut, Filistin'in içerisindeki Hamas gibi deniz örgütlerini ABD bir şekilde kontrol edebiliyordu. Özellikle Katar ve Türkiye üzerinden Hamas'ın kulağını çektiğini. Hatta geri gitmemesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini bir şekilde öğütleyebiliyordu. Birisi zaten izole edilmiş bir yerdeyiz. Ama Suriye Savaşı'nın gelişmesi, Lübnan Hizbullah'ın buraya girmesi gibi gibi bir takım koşulların Irak'ta yaşanan keza gelişmelere baktığımızda artık Filistin işine direniş daha fazla, yani direniş ekseni İran, Suriye, Lübnan hattı daha fazla el atabilir pozisyona geldi. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bu ekseni ABD'nin herhangi bir şekilde masaya oturtma şansı yok. O yüzden burada Rusya biraz daha ön plana çıkıyor. Tabi bu ön plana çıkma meselesinin de ciddi handikapları var. Onu da söylemek lazım. Yani ön plan, Rusya masaya oturduğunda her istediğini alabiliyor mu? Böyle bir şey. Yani Rusya'nın biraz önce de söylediğim gibi esnek bir dış politikası var. ABD Rusya'dan özel olarak ekstra bir şey isteyebilir mi Filistin mevzunda? Bu bir tartışma konusu. Rusya bu denkleme girer mi? O muhtemelen girebilir. Çünkü bu Rusya'nın bölgede daha fazla güç kazanmasına da olanak sağlayan bir hareket olur. Ama şunu da söylemek lazım. Biraz önce söylediğimi tekrar edeyim. Yani Rusya'nın denkleme girmiş olması her şeyin istenildiği gibi gidebileceği anlamına da gelmiyor. Böyle bir pozisyonu var. Rusya'nın da burada. Yani Suriye Savaşı'nı bitirmiş. Mısır'la ilişkilerini toparlamış. Suudi Arabistan'a yeni bir boyut kazandırmış. İran'la zaten o kadim dostluğu bu anlamda daha fazla gelişmiş. Suriye ile ciddi anlamda ilişkiler gelişmiş ki şunun da altını çizmek lazım bu ilişkilerde. Yani Putin'in ve İran'ın Suriye ile kurduğu bütün ilişki şöyle bir şey getirmiş oldu. Tüm bölgeye hele hele ABD'nin Irak'ta barzani satmasını da göz önüne alırsak Rusya'nın çok daha vefakar bir dost olduğu meselesinde bölgede önemli bir izlenim bırakmış durumda. Bu anlamıyla bölgede ciddi anlamda güçlenmiş durumda. Önümüzdeki süreçte muhtemel yaşanacak gerilimlerden bir tanesi Filistin'in yanında bir Libya başlığı yavaş yavaş açacağı benziyor. IŞİD yeni bir merkez olarak Libya tarafını ve Mısır'ın Sina çölünü seçmiş gibi gözüküyor. Libya'da da Rusya'nın ciddi bir ağırlığı var. Libya'da görüştüğü aktörler var. Libya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunda daha detaylı belki bir şekilde masaya sığmak vardır ilerleyen vadede. Bu anlamıyla Rusya'nın bölgede yeniden güç kazandığı, ABD'nin önüne geçtiği bir dönem yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Filistin meselesi nereye gider? Dersek de şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı karar da dahi göz önüne alsak. Yani Doğu Kudüs'ü tanıyıp Filistin'in başkenti olarak tanıma meselesi. Bunun çok bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir kere Kudüs'ü ve Batı diye ayırmak bile bir yerden sonra gayet zor. Bunun hem fiziki koşulları oldukça zor hem de İsrail'e bunu kabul ettirmek neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Zaten Filistin sorunsalının 1940'lardan beri yaşanan tartışmalarından, dönem işlerine baktığımız durumda İsrail neyderse ilerlemiş, ilk teklifini yıllar sonra da olsa kabul ettirmiş ama kabul edildiğinde artık bambaşka taleplerle ortaya çıkmış hale gelmişti. Bunu örneklersek atıyorum çift devlet çözüme Filistin hükümeti 80'lerin sonunda 88 diye hatırlıyorum. 88'de razı oldu. Ama bu teklif 1940'lardan yapılan BM kararıydı zaten. Yani 40 sene sonra teklife razı olmuş oldu ama İsrail o esnada zaten Filistin'in önemli bir kısmını işgal etmiş, burayı şekillendirmiş durumdaydı ve o yüzden 47 kararı Filistin tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir işe yaramadan süreç devam etti. Ben açıkçası İsrail'in bu süreçten sonra Filistin'de bir yere de atacağını düşünmüyorum. Bunu sağlayabilecek tek bir aktör de yok. Direniş ekseninde bu anlamıyla eli kolu kısmen bağlı. Yani tamam birçok şey başardılar. Lübnan'da işte Suudi saldırısını düşürttüler. Yemen'de ceza öyle Suriye Savaşı'nı kazandılar. Irak'ta ciddi bir kazanım elde ettiler. Amerika'yı böyle ciddi anlamda gerilettiler. Ama bir yandan da her yanda, her bölgede bir savaş hali. Direniş ekseninin de elini kolunu kısmen özellikle Filistin başlığında zorluyor diyelim, bağlıyor demeyelim ama zorluyor.
Peki Çağlar Tekin'e çok teşekkür ediyoruz. Eksene katkılarından ötürü evet bu hareketli haftayı da bitiriyoruz artık. Sivert Hoyem'den MyTving Heart ile veda edelim. Gelecek hafta Eksen'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
as the city air blends with the traces of your perfume. I need to know you and me go where we want to go.
A hesitant first kiss, the only memory I'll be keeping. And as I steal away while you pretend to be
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.